Ayrım 45. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 371. Aslında orta sınıf bir biniciydim. Steinhübel gibi tutkulu bir binicinin yanında adım bile geçmezdi. Ancak o gün bu iş için benden uygunu bulunamazdı. Huysuz Sezar gerçekten çok tehlikeli bir rakiple karşı karşıyaydı. Öfkeden kaslarımın gerildiğini hissediyordum. Bir şeyle başa çıkma, birini alt etme isteğim, bu huysuz hayvana karşı bile olsa benim de sabrımın bir sınırı olduğunu gösterebilmek gibi sadist bir zevke dönüşmüştü. Ulaşılmaz olana bunu yapmak mümkün değildi ki. Sezar'ın bir füze gibi yerinden fırlaması, nallarıyla manej duvarlarını tekmelemeye çalışması, şaha kalkması ve beni üzerinden atmak için çifteler atması pek işe yaramadı. Onu alt etmeye kararlıydım. Bir yandan mahmuzlarımı kaburgalarına gömerken, bir yandan da dişlerini parçalamak istercesine dizginlerine asılıyordum. Bu davranış karşısında huysuzluğu kısa sürede geçti. Aslında onun sert, kararlı direnişi de beni kışkırtıyor, kamçılıyordu. Bu arada arkadaşlarımın "Hay Allah, şuna bak, yola geldi" ya da "Bravo Hofmiller" diye bağırmaları da kendime güvenimi arttırıyordu. Bedensel başarı genellikle ruhsal rahatlamaya da temel olur. Yarım saatlik bir mücadeleden sonra eğerin üzerinde zafer kazanmış bir kahraman edasıyla oturuyordum. Yorgunluktan bitap düşmüş olan altımdaki at ise duştan çıkmışçasına ter içindeydi. Soluyor ve ön ayaklarıyla toprağa eşeliyordu. Boynu ve deri koşumları beyaz köpüklerle kaplanmış, kulakları aşağı düşmüş, titriyordu. Yarım saat öncenin asi ve huysuz hayvanı uysallaşmış ve her dediğime uyacak kadar itaatkâr bir hale gelmişti. Artık mahmuzlarımı kaburgalarına gömmeme gerek kalmadan sakin bir şekilde üzerinde oturup arkadaşlarımın tebriklerini kabul edebiliyordum. Ancak mücadele etme arzum henüz yatışmamıştı. Steinhübel'dan eğitim sahasına giderek 1-2 saat daha atı tırısta dolaştırma izni aldım. Böylece atın daha fazla yorulmamasını, terinin soğumasını da sağlamış olacaktım. "Tabii ki gidebilirsin." Steinhübel gülümseyerek başıyla onayladı. "Onu bana kuzu gibi olmuş bir halde getireceğinden eminim. Artık böyle hırçınlıklara kalkışamaz. Bravo Tony, sana hayranım." Böylece arkadaşlarımın alkışları arasında manejden çıkıp yenilgiyi kabul etmiş atın dizginlerini pek sıkı tutmama gerek bile olmadan kasabaya, sonra da çayırlara doğru uzandım. At sakin ve hafif adımlarla ilerliyordu. Kendimi rahatlamış ve huzurlu hissediyordum. Tüm öfkemi ve hırsımı geçen bir saat içinde bu hırçın ve inatçı attan çıkarmıştım. Sezar rahatça tırısa geçmişti. Steinhübel haklıydı. Bu hayvanın adımları kusursuzdu. Daha güzel, daha hafif ve daha çevik bir koşu düşünülemezdi bile. Biraz önceki karamsarlığım ve sıkıntım yerini mutluluk dolu, neredeyse düş gibi bir huzura bırakmıştı. Atla gezintim 1 saat kadar sürdü. Saat 4:30'a doğru geri dönme zamanının geldiğine karar verdim. O gün için Sezar da ben de yeterince yorulmuştuk. Zevkli, gösterişli bir yorgayla, yürüyüşle ortalık kararmaya başlarken şehre doğru yöneldik. Birden arkamda yüksek tonda tiz bir korna sesi duydum. Sinirli kısrak kulaklarını dikerek titremeye başladı. Ancak hayvanın huysuzlaşmaya başladığını zamanında fark edip dizginlere yapıştım ve dizlerimle hayvanın gövdesine bastırarak onu yolun ortasından arabaya geçmek için yol açacak şekilde yolun kenarına bir ağacın dibine çektim. Arabanın şoförü dikkatli bir adam olmalıydı. Benim özenle yana çekilme manevramı doğru algılamıştı. Çok yavaş, neredeyse motor sesi duyulmayacak bir hızla yanımızdan geçti. Aslında bu kadar dikkatli olmama, dizlerimle titreyen hayvanı sıkı sıkı tutmaya çalışmama hiç gerek yoktu. Araba yanımızdan geçerken kısrak tamamen sakinleşmişti bile. Dolayısıyla rahatça arabaya bakabildim. Ancak kafamı kaldırdığım anda arabadaki birinin bana el salladığını görerek şaşırdım. Bu kondorun yuvarlak kel kafasıydı. Yanında da seyrek ak saçlı, yumurta biçimindeki kafasıyla kekes falva. Altımdaki at mı titriyordu yoksa ben mi titriyordum bilemiyorum. Bu ne demekti? Kondor buraya gelmişti ve bana haber vermemişti. Kekes falvalardan dönüyor olmalıydı. İhtiyar adam da onun yanında oturuyordu. Peki ama bana selam vermek için niçin durmamışlardı? İkisi de tamamen yabancı insanlarmış gibi yanımdan geçip gitmişlerdi. Ama niçin? Kondor niçin birdenbire ortaya çıkmıştı? Saat 2 ile 4 arasında Viyana'da muayene saatiydi. Onu acil olarak çağırmış olmalılardı. Hem de sabahın erken saatinde. Bir şey olmuştu. Bundan kuşkum yoktu. Bunun Ilona'nın yolculuğu erteleyeceklerini ve bugün onları ziyaret etmemem gerektiğini söylediği telefonuyla bir ilgisi olmalıydı. Hiç kuşkusuz bir şey olmuştu ve bu benden gizleniyordu. Sonunda kendine bir şey yapmış olmalıydı. Önceki akşam o kadar içine kapanmıştı ki. Öylesine alaycı ve kendine güvenen bir hali vardı ki, bu ancak kötü, tehlikeli bir şey yapmayı planlayan, buna kararlı insanlarda görülürdü. Hiç kuşkusuz kendine bir şey yapmıştı. Arkalarından koşmalıydım. Belki kondoru istasyonda yakalayabilirdim. Ama belki de henüz ayrılmamıştır diye düşündüm hemen. Eğer gerçekten kötü bir şey olduysa asla bana bir haber bırakmadan gitmeyecektir. Belki de bana yazdığı bir not kışlada beni bekliyordu. Bu adamın benden gizli, bana karşı bir şey yapmayacağını çok iyi biliyordum. Bu adam beni yarı yolda bırakmazdı. Hemen geri dönmeliydim. Eminim ya bir mektup ya bir not ya da kendisi kışlada beni bekliyordu. Hemen geri dönmeliydim. Kışlaya varınca atı aceleyle bırakıp tebrik ve boş gevezeliklerden kurtulmak amacıyla yan merdivenlerden odama çıktım. Gerçekten de odamın kapısında kusma beni bekliyordu. Korkulu yüz ifadesi ve sarkık omuzlarından bir şeyler olduğunu anladım. Zavallı emirerim ürkek bir tavırla odamda beni bekleyen bir sivil olduğunu belirtti ve adamın çok ısrar ettiğini, konunun çok acil ve önemli olduğunu belirttiğini, bu nedenle de onun beklemesine izin vermek durumunda kaldığını söyledi. Kusmanın ne nedenle olursa olsun odama kimseyi sokmama konusunda kesin talimatı vardı. Kondor onu biraz bahşiş vererek kandırmış olmalıydı. Kusmanın korkusunun ve çekingenliğinin nedeni buydu. Bu açıdan onu azarlayacağımı beklerken iyi yapmışsın diye mırıldanıp kapıya yönelmem karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Tanrı'ya şükür kondor gelmişti. Şimdi bana bütün olanları anlatacaktı. Heyecanla kapıyı açtım. Karanlık odanın kapısını açmamla birlikte kusma sıcak nedeniyle güneşin girmesini engellemek için jalüzleri kapamıştı. Odanın arka tarafında tam olarak seçemediğim bir gölge hareketlendi. Kondoru candan bir şekilde karşılamak için ileri doğru atıldığım anda bunun kondor olmadığını gördüm. Burada beni bekleyen başka biri, beni bekleyeceğini neredeyse hiç ummadığım kişiydi. Bu Kekesfalva'ydı. O da çok daha karanlık olsa bile onu ürkek bir tavırla ayağa kalkışından ve eğilmesinden tanırdım. Yaşlı adam daha hafifçe öksürüp konuşmaya başlamadan önce üzüntülü, endişeli, umutsuz bir sesle konuşacağını hemen anladım. "Özür dilerim teğmenim," diyerek yeniden saygıyla eğildi. "Haber vermeden geldiğim için bağışlayın. Doktor Kondor size özel selamlarını iletmemi ve arabayı durdurup konuşmadığımız için özellikle özür dilememi istedi. Viyana Ekspresi'ne yetişmesi gerekiyordu ve ancak ucu ucuna yetişecek kadar zamanımız vardı. Bugün akşam orada çok önemli. Bundan dolayı ne kadar mahcup olduğunu size hemen söylememi istedi. Yani demek istiyorum ki yalnızca bu nedenle buraya yukarı çıkma cesaretini buldum." Kekesfalma tam önümde başı görülmeyen bir boyunduruğa bağlanmış gibi öne eğik bir durumda duruyordu. İnce bir çizgiyle ayrılmış saçlarının olduğu kemikli kafası karanlıkta parlıyordu. Davranışlarındaki bu uşaklara özgü aşırı saygıdan rahatsız oluyordum. Bilinçaltımdan bir ses hep aynı şeyi fısıldıyordu. Bu boş sözlerin, bahanelerin altında gizli bir amaç olmalı. Yalnızca basit bir selamı iletmek için bu yaşlı, kalp hastası adamın 3 kat merdiveni çıkmış olduğuna inanmam olanaksızdı. Bu selamı telefonla da bildirebilir, hatta bana söylemek için bir sonraki günü de bekleyebilirdi. Dikkatli olmalısın dedim kendime. Kekesfalva'nın senden bir isteği var. Daha önce de karanlıklar içinden aniden karşıma çıkmıştı. Bir dilenci kadar alçak gönüllü ve zavallı olarak başlıyor, masaldaki cinin ona acıyan delikanlıya yaptığı gibi sonradan ısrarla isteklerini elde etmeyi başarıyordu. Ona boyun eğmemelisin, seni ele geçirmesine fırsat vermemelisin. Ona kapılmamalısın. Hiçbir şey sormamalı, hiçbir şeyi öğrenmeye çalışmamalı, hemen buradan ayrılıp gitmesini sağlamalısın. Onu en kısa zamanda yolcu etmelisin. Tam karşımda duruyordu. Başını alçak gönüllülükle eğmiş, yaşlı bitkin bir adamdı. Onun beyaz seyrek saçları arasındaki ince düzgün çizgiyi görmek, bana bir yandan örgüsünü örerken, bir yandan da bana ve küçük kız kardeşlerime masallar anlatan büyük annemi anımsatmıştı. Yaşlı, hasta bir adamı kabaca göndermek olacak şey değildi. Böylece daha önceki deneyimlerimden ders almayı başaramadan onu bir sandalyeye oturmaya davet ettim. Buraya kadar gelmeniz ne incelik Herr von Kekesfalva. Gerçekten çok naziksiniz ve beni çok mutlu ettiniz. Oturmaz mısınız? Kekesfalva yanıt vermedi, beni duymamış gibiydi. Ama hiç değilse elimin hareketini anlamıştı. Yavaşça kendisine önerilen sandalyenin ucuna ilişti. Gençliğinde bedavacı olarak gittiği yabancı insanların masalarında da böyle ürkek oturuyor olmalı diye düşündüm birden. Şimdi ise milyoner ama yine benim gibi yoksul birinin eski hasır sandalyesinde aynı şekilde oturuyor. O anda yavaşça cebinden mendilini çıkarıp gözlük camlarını silmeye başladı. Hiç uğraşma, bu cam temizleme numarasını çok iyi biliyorum. Artık gözüm açıldı. Beni kandıramazsın diye düşündüm. Zaman kazanmak için gözlük camlarını temizliyorsun. Konuşmaya başlamamı, sorular yöneltmemi bekliyorsun. Hatta ne sormamı beklediğini de biliyorum. Edith'in gerçekten hasta olup olmadığını, yolculuğun niçin ertelendiğini sormamı istiyorsun. Ama oyuna gelmeyeceğim. Bana söyleyecek bir şeyin varsa önce sen başla. Benden adım atmamı bekleme. Hayır, beni yeniden kandıramayacaksın. Yeter artık. Bu lanet acıma duygusundan da gittikçe daha fazlasının istenmesinden de bıktım. Belirsizliklere, kurnazlıklara, oyalamalara son verilmeli. Eğer benden bir isteğiniz varsa bunu açık ve dürüst olarak hemen söylemelisin. Bu basit gözlük temizleme bahanelerinin arkasına sığınmana hiç gerek yok. Oyununa gelmeyeceğim. Acıma duygum nedeniyle çektiğim yeter artık. Yaşlı adam kapalı dudaklarımın ardındaki söylenmemiş sözleri duymuş gibi iyice parlattığı gözlüğünü burnunun üstüne yerleştirdi. Ona yardımcı olmayacağımı, konuşmaya başlayanın kendisi olması gerektiğini hissediyordu. Başı hala önünde, gözlerime bir kez olsun bakmaya cesaret edemeden söze girdi. Karşısındaki masaya doğru konuşuyordu. Eski ahşap masadan bile benden daha çok merhamet bekler gibi bir hali vardı. Çok iyi biliyorum ki saygıdeğer teğmenim diye söze girdi sıkıntıyla. Hiç hakkım yok. Evet, kesinlikle zamanınızı almaya hakkım yok. Ama ne yapabilirim ki? Hepimiz ne yapabiliriz ki? Artık daha fazla dayanamayacağım. Hiçbirimizin dayanma gücü kalmadı. Niçin birden bu hale geldiğini bir tanrı bilir. Kimseyle konuşmuyor, kimseyi dinlemiyor. Kötü bir amacı olmadığını, bunun elinde olmadan yaptığını biliyorum. Çok, çok mutsuz o. İnanılmayacak kadar mutsuz. Yalnızca umutsuzluk onu bu hale getiren. İnanın bana, yalnızca umutsuzluk ve hayal kırıklığı. Bekliyordum. Ne demek istiyor? Onlara yapılan ne? Ne olabilir? Çıkar artık ağzındaki baklayı. Niçin böyle bilmece gibi konuşuyorsun? Açıkça söylesene, dolambaçlı yollara ne gerek var? Yaşlı adamın dalgın gözleri masaya takılmıştı. Üstelik de her şey konuşulmuş, ayarlanmış, tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Yataklı trende yerlerimiz ayırtıldı. Hastanenin en güzel odası ayarlandı. Daha dün öğleden sonra gitmek için sabırsızlanıyordu. Yanında götürmek istediği kitapları seçti. Viyana'dan getirdiğim yeni elbiselerini ve kürklerini prova etti. Sonra birden içine kapandı. Dün akşam yemekten sonra. Ne kadar gergin olduğunu anımsıyorsunuz değil mi? Ilona da anlayamıyor. Kimse ne oldu da birdenbire böyle davranmaya başladığını anlayamıyor. Ne pahasına olursa olsun gitmeyeceğini söylüyor, bağırıyor. Yeryüzündeki hiçbir gücün onu gitmeye kandıramayacağını haykırıyor. Burada kalacağım diye bağırıyor. Evi ateşe versek bile çıkmayacağına yeminler ediyor. Bu aldatmaya alet olmayacağını, kendisini kandırmamıza izin vermeyeceğini söylüyor. Bu tedavinin onu buradan uzaklaştırmak, evet, yalnızca uzaklaştırmak için bir bahane olduğunu ileri sürüyor. Hepimizin ama hepimizin yanıldığımızı haykırıyor. Gitmeyeceğini, asla gitmeyeceğini, burada kalacağını söylüyor. Sırtımdan aşağı soğuk terlerin boşaldığını hissediyordum. Demek dünkü hırslı kahkahanın nedeni buydu. Daha fazla dayanamayacağımın farkına vardı ve İsviçre'ye onlarla beraber gitmeye söz vermemi sağlamak için bu numarayı yapıyor. Sakın oyuna gelme, aldırma diye emrettim kendime. Bunun seni huzursuz ettiğini belli etme. yaşlı adama onun burada kalmasının sinirlerini bozduğunu belli etme. Bu düşüncelerle aptal, şaşkın bir ifade takınarak kayıtsızlıkla sordum. Merak etmeyin, yakında değişir. Onun dakikasının dakikasına uymadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ilona bana telefonda yalnızca birkaç günlük bir erteleme olacağından söz etti. 45. ayrımın sonu. Sayfa 378.